İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi hocamız Doktor Suat Koca. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bugün özel bir gün, Ramazan'da ilk programımız. Hayırlı Ramazanlar olsun önce hepimize. Güzel oruçlar tutalım. Ramazan ibadetlerimizi yapma konusunda Allah'tan afiyet dileyelim, sıhhat dileyelim. Çünkü aynı zamanda zor bir ibadet. Bunu da gerçekleştirmek için güç ve cesaret istiyoruz. Bu yüzden de çalışıyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi ne dersiniz? Ramazan'da konuştuğumuz konular genelde bellidir. Ve zaten insanlar medya aracılığıyla da bunları çokça karşılıyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar, sorularına cevaplar buluyorlar. Biz de istedik ki bize bir imkan verildiğine göre Ramazan'la ilgili biz de bir sohbet açalım. Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Ramazan tabii bizim aslında hem dışarıdan gözlemlediğimiz bir şey, aynı zamanda yaşadığımız, hissettiğimiz bir ay. Ramazan deyince benim aklıma Ramazan kelimesinin kökenindeki anlamla ilgili bazı şeyler geliyor. İzin verirseniz oradan başlayayım.
Çok güzel olur hocam, buyurun.
Ramazan kelimesinin sözlüklerdeki anlamıyla ilgili bize şöyle bilgiler sunuluyor. Ramazan demek yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur anlamı var. Yani yağmur anlamı Ramazan'ın ilginç bir şekilde.
Öyle mi?
Evet. Bir başka anlamı da şu, güneş ışınlarının taşların yanıp kızması, güneş ışınlarından dolayı taşların sıcak bir şekilde kızması. Bu anlamlar bana Ramazan deyince şunu çağrıştırıyor. Bir insan düşünün, bir çiftçi düşünün. Uzun süren bir kuraklıktan sonra böyle şerha şerha yarılmış topraklarına bereket gelmesi için ellerini göğe kaldırmış dua eden bir çiftçi düşünün. İşte Ramazan böyle bir insan için aslında birden gelen, boşanan, bereketli bir yağmur neyse biz Müslümanlar için de Ramazan ayı ve orucu budur.
11 ayın sultanı.
Evet.
Onun için herhalde değil mi böyle söylüyoruz? Yani 11 ay boyunca paslanan belki. Söylemese miydim bunu ama öyle oluyor. Birazcık Ramazan'da böyle bir değil mi? Dirilme, bir uyanış, bir canlılık, bir hareketlilik geliyor manevi hayatımıza.
Kesinlikle öyle. Hem bedenimizle ilgili bir şey. Hı-hı. Bu bizim ilgi alanımızda değil ama ya bütün bir yıl boyunca bir rutinimiz var ve Hı-hı. bir ay boyunca bu rutin değişiyor. Hı-hı. Ama daha önemlisi ruhumuza bakalım. Yani ruhumuz bir sene boyunca yara alıyor, kan kaybediyor ve bütün bu 11 aylık süreç boyunca maddi ve manevi bir kuşatılmışlık içinde hissediyoruz. Ruhen ve bedenen böyle bir bazen tükenmişliğin eşiğine geliyoruz ve işte tam da bu sırada Ramazan ve oruç yanı başımıza çıkıp geliyor ve gelir gelmez de hemen işe koyuluyor, ruhumuzu onarmaya başlıyor, evimizi bir yokluyor, ruhumuzun pencerelerini açıyor, havalandırıyor ve gerçekten bir temizliğe, manevi bir temizliğe başlıyor, arınmaya başlıyor.
Hocam öyle bir tablo çizdiniz ki yani gerçekten insan hani bunu özler. Bu sizin söylediğiniz şeyi özler. Özlüyoruz demek ki. O
Kesinlikle.
Yüzden biraz yani buna tam da ihtiyacımızın olduğu bir dönemde geliyor ve böyle bizi bir sarsıyor. Bir değil mi hani temizlik yaparken nasıl her yer alt üst oluyorsa hanımlar bunu çok evet. iyi bilir. Evlerden genelde erkekler atılır, onlar kaçarlar evet. zaten ama hanımlar bilir dip köşe. Güzelce.
Örümcek
demek ki
ağları.
Ruhumuzun evet bütün evet. örümceklerden bütün o ana kadar getirdiğimiz belki dediğiniz gibi o tortulardan temizlenme hali oluyor.
Yani orucun bizzat kendisinde böyle bir hikmet var. Hı-hı. Oruçla ilgili biz ayete baktığımız ayetin sonu şöyle bitiyor. Orucu emreden ayet. Umulur ki o oruç tutarak takvaya erersiniz. Gerçekten bir takva eğitimidir oruç. Bir irade eğitimidir ve insanın özellikle manen, ruhen olgunlaşabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Yani düşünün, her gün ortalığın ilk ağardığı vakitten ilk karardığı vakte kadar ruhumuzu biz bu oruç kabına koyuyoruz. Bu orucun kabında ruhumuz bir biçim kazanıyor, bir öz kazanıyor, billurlaşıyor ve tazeleniyor. Gece dinleniyor, bir gün sonra yine aynı çerçeveye giriyor ve böylece bir ay sonunda yepyeni, taptaze bir ruha ve vücuda sahip oluyoruz. O yüzden Ramazan aynı zamanda ruhlar için gerçekten bir şifadır ve bir çağrıdır aslında. Yeniden düşünmek için, arınmak için yeniden bir diriliş çağrısıdır. Bu konudaki hadisler de çok açık bir şekilde bize orucun hikmetlerini anlatan hadislerde bu anlatılıyor. Mesela bir Buhari hadisidir. Bir kimse oruç tuttuğu halde yalan söylemeyi bırakmıyorsa, yalan yanlış işler yapmayı bırakmıyorsa, Allah'ın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Yani bu çok ağır bir hadistir. Buradan oruç tutmanın sadece bir şeyleri yemeyi, içmeyi bırakmak anlamına gelmediğini anlıyoruz. Ağzımızı sudan, ekmekten uzak tutarken aynı zamanda her türlü kötü sözden uzak tutmayı da anlıyoruz. Her türlü kötü davranıştan uzak tutmayı da anlıyoruz.
Hocam, bununla ilgili ben bugün bir ders yaptığımda çok enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi öyle şeyler var ki ya, insanlar yalan söylemeyi, tamam, bir şeydir yalan söylemek, ama aynı zamanda gündelik konuşurken de boş şeyler de çok konuşmuyor muyuz biz? Yani yalan, zaten yarısı da yalana giriyor o lafların. Yani bazen ucundan kıyısından abartıyoruz, eksik bırakıyoruz vesaire. Yani doğru bir şeyi bile yalan formuna sokarak anlattığımız da oluyor bizim. Hani onlardan bile uzak kalma konusunda bir tedbir değil midir aslında? Yani dilimizi temiz tutmak anlamında. Hani yalan olmamış bir şeyi ortaya çıkarmak ve bununla ilgili sıkıntıya girmek. Ama bakıyorum, oruç tutan insanların normal şartlarda konuşacak şeyleri konuşmaya da mecali kalmadığı için belki, bilemiyorum yani, belki halsizlikten oluyor, belki bedensel bir şeyden oluyor, ama onun bile bir hikmeti olduğunu düşünmeye başlıyorum ben bu vesileyle. Yani o vücuda giren enerjiyi otomatik olarak randımanlı kullanmak ihtiyacı hissediyor insan oruçluyken. Hani az konuşmaya da çalışıyor. Aslında öz olarak söylemeye, evet, çalıştığım şey bu. Ama peygamberimizin genel olarak bir ifadesi yok mudur? Sadece Ramazan için söylemez bunu, yani az konuşmak. Değil mi?
Tabii ki, yani gereğinden fazla konuşmak da, gereğinden fazla susmak da eleştirilmiştir. Yani, evet, her toplumda eleştirilmiştir ve sükut, yani yeri geldiğinde susmak ve konuştuğumuzda da ölçülü bir şekilde konuşmak, hı hı, bütün dinlerde büyük bir erdem olarak kabul edilmiştir. Hı. Bütün beşeri kültürlerde de böyledir. Bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak Hazreti Peygamber'in çok veciz bir ifadesi var. Oruç kalkandır diyor.
Ya.
Kalkan. Mesela size birisi gelse de size sataşsa, size kötü ses söylese, bu durumda ben oruçluyum deyip kenara çekilin diyor.
Ama işte bu Ramazan'da sağlanan bir terbiye oluyor ya, yani diğer zamanlar için de gerçekten çok önemli gibi geliyor bana. Yani Ramazan'da, Ramazan hürmetine, oruç hürmetine ve bu peygamberimizin bu söylediği söz hürmetine yapabiliyor olduğumuzu umalım.
Aslında.
Ama her zaman için öyle olması gerekmez mi?
Evet. Yani belki de o bir aylık süreç, buna belki bazılar mesela Ramazan Mektebi diyorlar. Yani bir ay aslında bir eğitime giriyoruz.
Antrenman gibi düşünüyoruz, evet, yani. Daha sonra zaten sahaya, evet, çıkacağız.
Yani bir ay çok sıkı bir eğitimden geçiyoruz ve 11 ay boyunca oradaki biriktirdiklerimizi 11 ay boyunca uyguluyoruz. Böyle düşündüğümüz zaman Ramazan bizi eğiten bir ay aynı zamanda. Ve Ramazan'a bizim verdiklerimiz olduğu kadar Ramazan'ın bizden aldıkları da var. Yani 11 ay boyunca önce Ramazan geliyor. Bir ay boyunca kendisinde ne varsa manevi olarak, ruhi olarak hepsini bize veriyor, aşılıyor bize. Ve gittikten sonra da biz 11 ay boyunca onun bizi aşıladıklarını hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Yani arzu ederiz ki keşke 11 ay, 1 ay değil de 12 ay Ramazan olsa, ama Her şeyin bir hikmeti var gerçekten.
Evet, yani bu söylediğiniz çok önemli ama dinleyicilerimiz eminim bunu çok duyuyorlar. Bir seferde bizden duymuş olsunlar. Gerçekten bu bir ayın bu şekilde yoğun bir atmosferde geçmesi aslında bütün zamanların böyle geçebilecek olmasına da bir işarettir. Olabilir, neden olmasın. Yani oruçlu olmak anlamında söylemiyoruz.
Evet.
Orucun kazandırdığı terbiyelerin devam etmesi anlamında söylüyoruz. Çünkü oruç kendisi netice itibariyle bir amaç ifade ediyor, değil mi?
Evet.
Ama yani oruç tuttuğunuzda o amaç gerçekleşmiyorsa... Yani
onun
hiç,
hikmeti var ve hikmet gerçekleşmiyorsa o da eksik bir oruç oluyor.
Evet.
Bu konuda bir sözümüz var. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmekti. Yani bu tam olarak sizin söylediğiniz Ramazan'daki bir aylık süreci diğer günlere de diğer aylara da yaymayla ilgili bir şey. Ramazan, Kadir gecesi Ramazan'ın içinde saklanmıştır ve o yüzden bir mümin her gecenin Kadir gecesi olabileceğini düşünerek onu iyi değerlendirmeye çalışır.
Ama Ramazan'da bunun bir küçük bir şeyini yaşıyor aslında, temsilini yaşıyor ama bütün geceler için bu geçerli olabilir.
Bu sözümüz diyor ki sen mümkün oluyorsa bütün geceleri Kadir gecesi olabilecekmiş gibi değerlendir. Elbette bütün gündüzlerini de Ramazan'ın gündüzü gibi değerlendirmek gerekir. İnsanın günah işlemek de insanın ilginçtir. Bir hastası yani günah işleme potansiyelimiz olduğu için melek değiliz.
Evet.
Ve sırf bu yüzden de meleklerden daha üstün olabiliyoruz. Yani melekler günah işlemezler, işleyemezler. Onların programında yok öyle bir şey. Ama biz günah işlemekle de, sevap işlemekle de özgürüz bu konularda. Ve o yüzden hem meleklerden üstün olabiliyoruz, hem şeytanlardan daha aşağıda olabiliyoruz. Böyle bir varlığız. Burada tabii Ramazan'ın bir de İslam düşüncesinde, İslam dininde neden önemli olduğuyla ilgili olarak sadece oruç değil, Kur'an-ı Kerim üzerine de belki durmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu orucun farz olduğunu bize anlatan, Ramazan ayından bahseden ayet-i kerime ilginç bir şekilde şöyle başlıyor. Hani Kur'an'ın indiği, size rahmet olarak indiği, hidayet olarak indiği Ramazan ayı var ya, o Ramazan ayına ulaştığınız zaman oruç tutun. Yani Ramazan ayı aslında... kıymetini öncelikle Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamış olmasından alıyor. Bu konuda biliyorsunuz Araplar arasında aslında İslam'dan önce haram aylar denilen bir anlayış var. Dört ayda yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Araplar savaşmıyorlar. Bu aylara saygı gösteriyorlar. Ama bu aylar arasında Ramazan yok. Ramazan İslam'la birlikte Müslümanlar açısından saygın bir ay haline geliyor. Ve Ramazan'ın bu şekilde değerli ve ayrıcalıklı olması Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlamasıyla oluyor. İlaveten Kadir Gecesi'nin bu ayda olduğu düşünülüyor. Ayrıca da oruç ibadetin, farz olan oruç ibadetin bu ayda gerçekleştirilmesiyle ilgili oluyor. Tabii sadece bunlar değil. Ramazan bize sadece orucu getirmiyor. Aynı zamanda teravihleri, mukabeleler, itikaf, iftar, sahur, fıtır sadakası... Ramazan aslında bu anlamda oruçtan da çok fazla bir ay. Ramazan'daki bütün, Ramazan'ın bize getirdiği şeyler oruçtan çok daha fazla bir şey. Düşünelim Ramazan'da mesela sabah vakti, Ramazan'ın sabah vakti ile akşam vakti başkadır. Ramazan dışındaki sabah vakti ve akşam vakti başkadır. Ramazan'daki suya bakışımız farklıdır. Ramazan dışındaki suya bakışımız farklıdır. Yani Ramazan aslında hem bizi dönüştürüyor hem... İçinde yaşadığımız çevreyi her şeyi dönüştürüyor. Bize getirdiği şey çok daha farklı, fazla bir şey. Oruçtan fazla bir şey. Sadece kendimiz değil, evimiz, sokağımız, toplumumuz, ülkemiz, dünya neredeyse değişiyor bizim açımızdan. Biz kendimiz de bu ayda daha sabırlı olmaya çalışıyoruz. Daha sorumlu olmaya çalışıyoruz. Daha şuurlu olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Ramazan bize hem kişisel anlamda hem... ailesel hem toplumsal anlamda farklı bir mesaj getiriyor.
Biraz Kur'an'la ilgili konuşmak isterim hocam. Hani özelliğini biraz da Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasından alıyor dediğiniz için. Kur'an ayı olarak da geçer ya Ramazan. İşte mukabeleler dediniz, Kur'an okunur. İnsanlar çokça bunları törenli ya da törensiz kendilerine göre de gerçekleştirebilirler. Herkesin ibadeti kabul olsun dileyelim Allah'tan. Fakat yani yine de Kur'an okumayla ilgili biz her programımızda neredeyse böyle bir konuya değiniyoruz. Dinleyicilerimiz bizi muhakkak takip ediyorlarsa biliyorlardır. İnsanlara önereceğimiz şeyler olabilir mi? Yani yine Kur'an okumaya başlayacağız. Şüphesiz çoğumuz meallerinden okuyacağız. Yani Türkçe anlamlarından okuyacağız. Belki daha fazlasını öğrenmek için mesela nelere müracaat edebiliriz? Sizin önerebileceğiniz şeyler olabilir mi bu konuda? Bir hadis hocası olarak mesela merak ettiğimiz şeyler olabilir. O ayeti tam olarak anlayabilmek için belki peygamberimizin hayatından bazı kesitleri mi bilmemiz gerekir diye evet. sorarsak eğer bu doğru bir soru mudur acaba?
Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim özü itibariyle anlaşılması için yani indiği dönemde anlaşılmasıyla ilgili hiçbir problem olmamıştır. Fakat bugün Kur'an-ı Kerim bizim için ilahi bir sözdür. Onu daima okumak bir Müslüman için bir elbette bir görevdir. Ramazan'da bunu daha çok yapmaya çalışırız ama Kur'an-ı Kerim'i anlamamız için mutlaka önemli bir birikimimizin olması gerekiyor. En azından şunu, yani Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın sözüdür ve biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Allah bana böyle diyordur demek biraz risklidir. Yani şu anlamda söylüyorum, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim anlamak için çaba sarf etmesi çok değerli bir şeydir. Hı hı. Ama bunun bir maliyeti vardır. Bir birikim gerektiren bir şeydir. Biraz hı. sabır gerektiren bir şeydir. Hı. Lütfen. O yüzden Kur'an-ı Kerim mesela bahsettiği ayetleri anlamak için o ayetlerin bağlamını, o ayetlerin bahsettiği şeyler konusunda bilginiz olması gerekir. Hı hı. Bu konuda Diyanet'in hadislerle İslam kitabını hı hı. önerebilirim. Hı hı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim ayetlerini de içine alan, hadisleri de içine alan bir kitap ve 350 kadar konu var. Mesela orada Ramazan'la ilgili yazılar okuyabiliriz, oruçla ilgili yazılar okuyabiliriz. Çok muhtelif konular var ve bunlar 5-6 sayfada anlatılmış. Hı hı. Bugün okuyacağımız kaynakların doğrudan bize hitap etmesi ve işin uzmanı tarafından yazılmış şeyleri takip etme konusunda biraz seçici olmamız gerekiyor. Hı hı. Televizyon kanallarında da yaygın bir yayın var şu an hı hı. her kanalda. Yani bunları takip ederken biraz daha seçici olmak, biraz daha bilinçli takip etmek uygun olacaktır.
Yani şöyle, yine de insanların her seferinde kendi filtrelerinin, kendi süzgeçlerinin olması gerektiğine dair
evet.
Değil mi? Bir bilinç oluşması evet. lazım. Çünkü herkes yine kendi anladığından sorumlu olacak. Yani falanca hoca filanca, biz de dahil olmak üzere bunları söylüyoruz, konuşuyoruz ama acaba gerçekten bununla ilgili nihai görüş bu mudur yoksa çeşitli görüşler evet. içerisinden bir görüştür ve onu değil de bunu seçmem konusunda benim de bir sorumluluğum var mıdır sorusu yine bireylerin kendilerine evet. ait bir soru. O yüzden Kur'an okumak ve Kur'an böyle söylüyor demek o kadar kolay bir şey değil. Söylediğiniz şey çok evet. iyi geldi bana. Dediniz ya bunun bir maliyeti var. Gerçekten bir sorumluluk yüklüyor insanlara. Yani Müslüman bir birey elbette ki Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okusun.
Evet.
Okumalı. Ama bunu okurken ön bilgilere, hazırlayıcı bilgilere veya yanında bir takım bilgilere evet. sahip olması gerektiğine dair de bir şey bilsin. Yani bunu eğer tam olarak anlayamadığını düşünüyorsa bu anlayamaması kendisiyle ilgili bir şeydir cevabını kendisine verebilsin. Yani bu yoksa nasıl bir kitap ben bunu anlayamıyorum'a kadar gidebilecek bazı değil mi evet. tehlikeli yollara ulaştığımızı görüyoruz. Biz çünkü böyle sorularla çok karşılaşıyoruz ve hep genelde şöyle soruyor. Yani bu çağda da bu devirde de hani bunlar nedir şeklinde ama işte hep diyoruz yani Kur'an-ı Kerim'i okumanın da kendine has bir takım yöntemleri evet. ve sizin söylediğiniz gibi bazı maliyetleri olacak onları evet. görmek lazım.
Burada belki şunu ifade etmek gerekir. Din dediğimiz şey yani İslamiyet aslında sade ve kolay bir din. Yani dinin kendisi sade ve kolay. Bir hadisimiz var. Din kolaydır diyor Hazreti Peygamber. Kolaydır ve kolaylıktır. İnanç esaslarımız belli. İbadet esaslarımız belli. Ahlak esaslarımız belli. Bu çerçevede çok sade basit bir şekilde dinini yaşayan bir kimse artık genel olarak, temel olarak dinin gereklerini yerine getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını yani Arapça metinlerini okumak çok kıymetlidir. yani manasını anlamasak bile, mealini okumasak bile bu çok kıymetlidir. Bunu bir teslim edelim. İkinci olarak dinin kolay olduğunu da söyledik. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir çabaya girmek de çok kıymetlidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için, anlamak için bir çabaya girdiğimizde biraz bilimsel bir şey yaptığımızın farkına varmamız gerekiyor. Şöyle düşünelim, ilahiyat fakültelerimiz var. Bu fakültelerimizde tefsir bölümleri var, hadis bölümleri var. Ve bu bölümlerdeki hocalarımız bütün bir ömürlerini bu ayetlere, bu hadislere veriyorlar. Yani bu aslında uzmanlık gerektiren bir iş. Bu bir ayetin anlamını tespit etmek ve Allah böyle buyurmuştur. Allah bizden bunu istiyor demek. Bu konuda biraz bu konunun uzmanlık gerektirdiğinin farkında olmak. Bence işin anahtarı bu. Bu bilinçle okumak daha uygun olacak.
Evet, yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili dinleyicilerimizin aklında kalması gereken bence anahtar kavramlardan bir tanesi de bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz bireysel dindarlığımız için, kendimizi geliştirmek için, Müslümanlığımızı güzelleştirmek için okuyorsak eğer, bu sizin söylediğiniz seviyede okumak en güzel bir şey. Evet. Yani biz nasıl daha iyi insan olabiliriz? İşte bize verilen oradaki öğütler diyelim ki yani çok belki günlük hayatın içerisinde yapamadığımız şeyler var da Allah onları bize sevdirmek için kendisinin bizi sevdiğini ifade ettiği ayetler var mesela. Evet. Başından sonuna onları okusun dinleyicilerimiz diyelim ki mesela hani konulu bir şekilde gidiyorsa açsın baksın Allah kimleri sever? Böyle ayetler var. Evet. Allah kimleri sevmez? Böyle ayetler var. Neyi yaparsa sevileceğini Allah tarafından, neyi yapmazsa sevilmeyeceğini bir görsün. Mesela yani böyle hani kendisini de iyileştirecek, kendine de iyi gelecek şeyleri tespit ederek okumaya devam ederse zaten çok anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ama başından sonuna bir kez okuyup da anlamanın bu kadar kolay olmadığını biz yıllardır fark ettiğimiz için dinleyicilerimize de böyle çeşitli öneriler getirmek durumunda hissediyoruz kendimizi. Bu sorumluluktayız yani.
Pek çok ayet-i kerime var. Okuduğumuz zaman bize gerçekten doğrudan bir mesaj veriyor. Doğrudan,
sanki bana söylüyor. Evet. Ben bunu anlıyorum. İşte okuduğunuzda bunu hissettiğiniz ve oradan alıp yolunuza yürüyeceğinizi devam ettiğiniz bir öğüt, bir ilke.
Evet.
Değil mi? Günlük hayatınıza yansıyacak bir şey varsa işte o sizin ayetinizdir. Bunu yazın bir kenara ve artık bundan sonra hep onu okumaya devam edin.
Ve şöyle bir şey var yani bu ayetler bizi yaratan tarafından gönderilmiş, bize gönderilmiş ayetler. Ve bu büyük bir imkan. Yani yaratıcıyla konuşmuş oluyoruz biz Kur'an okurken.
İşte doğrudan muhatap olmak aslında böyle bir şey değil mi? Evet, yani ben oradan anlayabildiğim ve bana uyduğunu gördüğüm şeyleri yani benim bir eksiğime veya geliştirilmeye açık olan bir alanıma işaret eden veya orada olduğumu hissettiğim için mutlu olmama ya ben bunu zaten hep yapıyorum diyerek mutlu olmama vesile olacak şeyleri gördüğümde demek ki benim Allah'la aram iyi. Yani Ramazan aslında bana bunu da gösterir değil mi? Eğer bu gözle bakarsam ve bu şekilde okumaya devam edersem Kur'an'ı. Yani Kur'an ayı okuyalım diyoruz ya biraz yöntemler geliştirelim diye bunları konuşuyoruz. Sevgili dinleyicilerimize böyle bir faydası olsun diyoruz. Peki o zaman hocam son olarak da Ramazan'daki iyiliklerimizi de çoğaltalım diye sizden böyle son bir isterseniz cümle alalım.
Ramazan aslında bize uğramış bir yolcu gibi ve inşallah yani Yüce Rabbimizden niyazımız o ki biraz zamanımızı uğrayan bu yolcuyu hakkıyla ağırlayanlardan bizi eylesin. Tabii şu an aynı zamanda hem ülkemizde hem dünyanın muhtelif bölgelerinde zor zamanlardan geçiyoruz Müslümanlar olarak. İnşallah bu Ramazan İslam alemi içinde bir sulh ve selamet vesilesi oluruz.
Amin. Biz de bunlara dua edelim ama duanın tabii büyük çoğunluğu hani fiili dua değil mi? Biz ne yaparak dua ederiz? Bunlar için çalışarak dua etmiş oluruz. Onun için Ramazan bunları bereketlendiren bir ay olsun hepimiz için.
Amin inşallah.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Suat Koca idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.